Ayrım 23. Doktorun verdiği aspirinlere rağmen ertesi gün gözümdeki arpacıkta bir iyileşme olmadı. Sendeleyerek sınıftaki yerime ulaştım ve matematik sınavına oturdum. Kağıda öyle uzun bir süre hiçbir şey yapmadan baktım ki sonunda sınav sorumlusu durumdan şüphelendi. Telaşla yanıma gelip ceplerimde oturduğum sırada, hatta sıranın altında kopya kağıtları aradı. Bununla da yetinmedi, beni neredeyse çırılçıplak soydu. Bir şey bulamayınca yerine dönmek zorunda kaldı. Ama sınav süresince beni gözetlemeye devam etti. Kopya çekmediğime bir türlü inanamıyordu. Sıkıntı içinde geçen sınav devresi tam 14 gün sürdü. Sonunda 2 hafta önce bu işe yeterince sağlıklı olarak başlayanlar dahi ayakta duramaz hale geldiler. 10 gün sonra notlarımızı öğrenecektik. Tüm eğitimimiz boyunca 40 kadar sınıfa ayrılmış olan biz 307 öğrenci bir araya geldiğimiz büyük salonda sonuçların açıklanmasını bekledik. Asık suratlı, acımasız yüzbaşılardan biri adları okuyor, çoğunun arkasından da kaldı diyordu. Oh, hiç değilse tek kalan ben olmayacağım. Sıra bana geldiğinde yüz hatlarım kasılmıştı. Bir anlık sessizlikten sonra geçti diye bir açıklama duydum ve dünyalar benim oldu. Yüreğim yerinden çıkarcasına atıyor, kulaklarım çınlıyordu. Teker teker her dersten ne aldığımı duyacak halde değildim. Öğrenmek gereğini de hiçbir zaman hissetmedim. Geçmiştim ya, önemli olan buydu. Gözlerime dolan mutluluk yaşlarını tutmak için büyük çaba harcıyordum. İşte güzelliğiyle, çirkinliğiyle 10 yıl geride kalmıştı. Sıkı dur harbiye. Çiçeği burnunda bir subay geliyor. Yavaş yavaş arkadaşlarımın beni kutlamakta olduklarını fark ettim. Bir gülümseme yayıldı yüzüme. Kendime geliyorum. Yüzbaşı bulunduğu kürsüden hepimize ters bir bakış fırlattı. Kendi sınıfının başarısızlığı canını sıkmıştı. Benim ise ellerim yapış yapış, gözlerimin önünde alev alev tek bir sözcük yanıyor. Geçti. 29 Mayıs 1929'da dağarcığım, Kuleli'deki günlerimin anılarıyla dolu olarak okuldan ayrıldım. Sınavı geçen şanslılar vapur iskelesinde büyük bir coşkuyla uğurlanıyordu. Oysa bizim içimiz Kuleli'den ayrılmanın, aynı çatı altında bir daha uyuyamayacak olmanın üzüntüsüyle yanmaktaydı. Bayraklarla donanmış bir vapura bindik. Boğaz'da yol alırken Küpeşte'ye dayanıp Kuleli'ye son kez baktım. 1919'da ilk gördüğüm gün nasıl güzelse hala o kadar güzeldi benim için. Nöbetçinin yanlış geldiğimize kızarak annemle beni tepedeki gri binayı göndermesi aklıma geldi. Galata Köprüsü'nde bizi bir askeri bando bekliyordu. Harbiye'den gelmiş öğrenci taburuna katılarak büyük bir gururla İstanbul sokaklarında yürümeye başladık. Seyredenler çılgınca alkışlıyor, bandonun çaldığı müzikte zafer coşkusu kadar askerlerin hüznü de var. Bir örnek adımlarla ilerliyoruz. Omuzlarımız dimdik, lacivert pantolonlu bacaklarımız aynı anda kalkıp aynı anda iniyor. Beyoğlu'ndan geçerken dükkan sahipleri kapıların önüne çıkıp bizi izledi. Taksim Meydanı'ndan sonra Harbiye denen büyük sarı binayı gördük. Boğazı arkasına almış bir yapı. Düzenli çiçek göbekleri sık dikilmiş yüksek ağaçların gölgesinde. Kuleli'yi öbür yakada bıraktık. İnsan ne kadar uğraşırsa uğraşsın Harbiye'den Kuleli'yi göremiyor. Boğazın aşağılarında bir dirsek arkasında kaldı. Gene de bizim gibi oradan henüz çıkmış olanlar bulunduğu yeri eliyle koymuş gibi bilir. Göklere heybetle yükselen o beyazlığın boğazdaki mavi sulara aksedip sonsuza dek dalgalanacağı inancıyla rahat içimiz. Harbiye'nin geniş basamaklı merdivenlerini tırmandık. Bu değişik ortama yeni bir şevkle giriyoruz. Geride kalan halktan bir alkış tufanı koptu. Kapıda nöbetçi subaylar beklemekte. Ama artık biz buralıyız. Bizi kim durdurur? İçerideki mermer salondan biri sağa, diğeri sola iki mermer koridor uzanıyor. Duvarlara Birinci Dünya Savaşı'nda ölen subayların anısına plaketler asılmış. Tam karşımızda geniş bir çim alanı açılan kapı var. Onun da arkasında boğazın parıldayan suları. Tavanda sayamadığım kadar çok lamba asılı. Öyle nefes kesici, öyle tarihsel bir görkem ki anlatılamaz. Buranın bir parçası olmak içimi hem korku hem de gururla dolduruyor. İçlerinde Atatürk'ün de bulunduğu nice büyük kişi bu ortamda yoğrulmadı mı? Bando durdu. Şimdi bu serin, beyaz salonda ne yapacağımızı bilmez bir halde sessizce bekliyoruz. Bildiğimiz gerçek o ki, şu anda ayrı ayrı duran kişilikler yakında Harbiyeli benliği altında bütünleşecek. 3 gün süremiz var. Komutanımız bu devrede hangi bölüme girmek istediğimize karar vermemizi emretti. Hayret! Şimdiye kadar benim tek düşüncem okulu bitirmek olmuş, geleceği hiç aklıma getirmemiştim. Oysa baktım, arkadaşlarımın hepsi bir bölüm seçmişler kendilerini. Kimi doktor olmak istiyor, kimi dişçi, kimi süvari. Ben ise bir türlü karar veremiyorum. Tüm meslekleri sayıyorum ama hiçbiri çekici gelmiyor. Bu arada korkunç bir keşif yaptım. Askerlik dışında yaşantı nasıl olur bunu bilmiyordum ama gönlüm kesinlikle askerlikte değildi. Mesleğin başlangıcında geri dönülmez bir yola sapmış olduğumu fark etmiştim. Bu üniformayı 10 yıl gururla taşımıştım ve kuşkusuz taşıyacaktım da. Ama yaşantımı bir asker olarak sürdürmek değildi emelim. Peki ne olmak istiyordum? İşin kötüsü onu da bilmiyordum. 3 günü bunalarak bir karar arayışı içinde geçirdim. Kırmızı suratlı bir binbaşı hangi bölümü istediğimi sorduğunda bir yanıt veremedim. Adam büyük bir saygısızlık yapmışım gibi baktı. Sonunda beni piyade birliğine soktular. Umursamadım. Bahçede karşılaştığım bir arkadaş gururla tıp fakültesine gönderileceğini açıkladı. Hedefini böyle kesinlikle saptayanlara ne mutlu. İmrendim ama bir yandan da düşündüm. Bu çocukla hangi konuda anlaşmıştık da böyle arkadaş olmuştuk acaba? Piyade çıkıyormuşsun öyle mi diye sordu. Bu konuda bir açıklama yapmak gelmiyordu içimden. Başımı salladım sadece. Sonra dayanamadım. Ne olduğum pek umurumda değil dedim. Açıkçası yapmayı arzuladığım belirli bir şey de yok. O zaman sana iyi şanslar dilemek de yersiz. Merakla bakıyordu. Başımı gene salladım. Yersiz, doğru. Çocukken general olmak isterdim. Şimdi büyüdüm, hiçbir şey olmak istemiyorum. Bir terslik var bu işte. 16 kişilik bir grup halinde ve 6 aylık bir eğitimden geçmek üzere Mudanya'daki piyade okuluna gönderildik. İstanbul'dan Mudanya'ya denizden yaptığımız yolculuk 4 saat sürdü. Okula ayak bastığımızda şimdiye kadar gördüklerimizden çok farklı bir komutan bizi bölüklere ayırdı. Burada subaylardan köpek muamelesi gördük. Erlerden de aynı. Askerler hazır ellerine fırsat geçmişken kendi çektiklerini bizim burnumuzdan getiriyorlardı. Tepesinde yüzlerce deliği olan büyük bir çadırda uyuyorduk. Bulutsuz gecelerde insan yatınca bu deliklerden yıldızları görebilirdi. Bazen de yüzümüze pat diye dut düşerdi. Tam uyurken ufak bir çarpmayla uyanırsınız. Bir bakarsınız ki yanınızdan aşağı ezilmiş bir dut kaymakta. Giysilerimiz çok içmeden o gıcır gıcır havasını kaybetti. Talimden hep sırılsıklan bir halde dönerdik. Çamur, yağmur ve terle kısa zamanda üniformalarımız hareli yeşil oldu ve biz 16 kişi yıllanmış piyade çavuşlarına benzedik. Talime genç bir teğmenle çıkardık. Biz bir aşağı bir yukarı yürüyüp dururken o elindeki düdükle oynar. Bundan sonra bize çektireceği eziyeti planlardı. Ardından bir öttürürdü düdüğü, hemen hazır ola geçerdik. Yat! Köpek gibi uyumlu bir şekilde yatardık. Kalk, kalkardık. Kişilik mi? Ne gezer? Kişiliğimiz 5 para olmuş durumda. Tekrar, bu defa kıçınızı yerden daha çabuk kaldırın, domuzlar. Yarım saat yatıp kalkarız, yatıp kalkarız. Hadi bakalım, at kendini toz toprağa, sonra fırla ayağa. Solumalar sıklaşır, ceket terden sırılsıklam kesilir, pamuk ellere batmış çakıl taşları tek tek ayıklanır. Sanki düdük sesini duymazsak ölümüz çıkacak. O meret ses de insana neredeyse nefes alma hakkını tanımıyor. O kadar sık ötüyor. Emrin değişmesini bekliyoruz. Bu defa bir başka kompozisyon geliyor. Koş, yat, kalk, koş, yat, kalk. Daha hızlı, daha hızlı hergeleler. Göbekler erimekte. Çok geçmeden bu hınzır teğmen gibi sırığa döneceğiz. Adam bize işkence etmekten büyük zevk alıyor. Kendi geçirdiklerini unutmamış, acısını bizden çıkarıyor. Her gün saatlerce talim yapa yapa ayları devirdik. Sonunda yırtık pantolonlarımızdan görünen aşınmış dizlerimiz köseliğe döndü. Güneşten yanmış ellerimiz duyguyu yitirdi. Karınlar teğmeninki gibi içine çöktü. Bir gün Cumhuriyet döneminin en büyük harekatına katılmak üzere Bursa'ya götürüldük. Memleketin her bir yanından gelmiş yedek subaylarla kaynıyordu ortalık. Savaş meydanı nasıl olur görecektik. Marş, marş, marş. Tepemizde güneş kaynıyor, ayaklarımız kızgın yolların üstünde yanıyor. Postallar ayağınızı vuruyormuş. Kime ne? Asker adamın sesi çıkmaz. Asker adam yaşantının her türlüsüne dayanabilmeli. Günlerce tabur tabur, yorgunluktan bitkin yürüdük. Aramızda yaşı ileri yedek subaylar var. Onların durumu daha da kötü. Şayet kampı bir tarlada kurduysak, sağanak yağmuru aldırmadan çamur içinde yatıp uyurduk. Sabahları bir kalkarız ki her tarafımız tutulmuş ve sızlıyor. Ceketlerimiz ıslak. Gene yola düşeriz. Güneş üstümüzü kurutur, tepemizi yakar, dudaklarımızı susuzluktan çatlatır ve biz ilerleriz. Bazen gece yarı yürüdüğümüzde olurdu. Uykudan bayılacak halde birbirimize veya katırlarımıza dayanarak hareket ederdik. Katırlar da bizden daha canlı değil ya. Çoğunlukla şafakta sabah serinliğini kemiklerimize kadar hissettiğimiz, kollarımızın ve bacaklarımızın duyarsız olduğu bir saatte yola koyulurduk. Sanki bu kollar, bacaklar bizim değil de başkasının. Öğleden sonra olur, güneş bastırır ve askerler patır patır düşmeye başlarlar. İlerleyenler bağırır. Hasta asker düştü, hasta asker düştü. Düşen askerler yolda yan yatar. Öyle yorgunlar ki ölseler gam yemeyecekler. Bazıları ayaklarından postalları çıkarıp atar. Yaralı, kanayan ayaklar kızgın güneşin altında daha bir kötü görünür. Ziyafete hemen sinekler üşüşür. Ben ister istemez babamla ilgili öyküleri anımsar, bu yaralı askerlere bakarken onu görür gibi olurum. O da işte böyle yerde yatmış. Kendisine alacak arabayı sabırla beklemişti. Araba gelmiş miydi sonunda acaba? Yoksa babam yattığı yerde ölüp gitmiş miydi? Bilinmez. Savaş değil mi bu? Her şey olabilir. Ben robot gibi yürümeye devam ederim. Katırların ve askerlerin yorgun ayak sesinden başkasını duymuyorum. Manevra bittiğinde koluma bir kırmızı kurdele bağladılar ve artık onbaşı olduğumu söylediler. Başarmıştım ama nelerin karşılığında? Onu bu zavallı bedene ve bacaklara sormalı. 1 Mayıs 1931 benim için her zamankinden değişik bir gündü. Artık okulu bitirmiş ve subay olmuştum. O sabah verilen şık, yeni üniformayı ve beyaz eldivenleri giydim, kılıcı belime bağladım. Subah şapkamı da şöyle hafif yana eğilmiş bir biçimde başıma oturtunca dünyada benden daha afili hiç kimsenin olmadığına inanacağım geldi. Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenden sonra Harbiye'ye geri dönüp diplomalarımızı aldık. Komutanımız her yıl yeni mezunlara yaptığı gibi bizlere de iyi şanslar diledi ve görev yerlerimiz onaylanıncaya kadar izinli olduğumuzu bildirdi. Günün diğer kısmını sağda solda dolanarak geçirdik. Bahçede ya da içerideki koridorlarda vakit öldürürken yeni kıyafetlerimizin bilincinde büyük bir kurumla geziniyorduk. Hepimiz ailelerimizi beklemekteyiz. Gelsinler ki eve dönebilelim. Yoksa kimsenin cebinde parası kalmamış. Bahçeye girip çıkan taksilerin sayısı belli değil. Her seferinde de bir yeni teğmen hayran hayran bakan aile bireylerinin arasına bir çiçek gibi kurulmuş gidiyor. Akşam üzeri olup da bizimkiler görünmeyince telaşa düştüm. Yahu beni unuttular mı? Yoksa kaza falan mı oldu? Cebimdeki bir kuruş hatırlayınca gülmeye başladım. Tüm gençliğimi bugüne ulaşmak için geçirmişim, sonunda temin olmuşum ama cebimde metelik yok. Bir kuruş çıkardım ve kılıcımı kenarına iliştirdim. Bunca yıl sonra hala aynı yerde durur, o günlerin anısına. Sabırsız bir şekilde bir aşağı bir yukarı yürüyorum. Bu arada sık sık aynadaki görüntüme bakmayı kaçırmıyorum. Ne yakışıklı olduk be, anasını satayım. Yeni haki renkli ceketin içinde göğsümü öne çıkarıyor, omuzlarımı kaldırıyorum. Sonra acele etmeden cakalı bir yürüyüşle gene bahçeye yollanıyorum. Karşınızdaki kim biliyor musunuz? Subay mubay değil, generalin ta kendisi. Başım neredeyse bulutlara değecek. Bu arada kılıcım merdivenlere takılıyor ve kenarındaki kuruş tıngırdıyor. Beni yaşadığım züğürt anı döndürüyor bu ses. Çok şükür bir taksi girdi bahçeye. İçinde kıkır kıkır gülen bir muazzez var. Klaksona basıp evin yolunu tutuyoruz. Evde büyük bir gürültüyle karşılandım. Sokağın yarısı küçücük odalarımıza dolmuştu. Eski tanıdıklar da aralarında. Bir takım yaşlı kadınlar yanaklarımdan öpüyor, ömrümde daha önce hiç görmediğim titrek ihtiyarlar omzuma dayanıp ağlıyordu. Meğer babamı bilirlermiş. İçkiler gezdiriliyor ve bu yoğun eğlencenin arasında annemin gurur dolu, gergin yüzünü görüyorum. Onu tanımasam duygularını anlayamayacağım ama tanıdığım için bu gerginliğin arkasındaki mutluluğu okuyabiliyorum. Kulağının arkasına bir kırmızı gül iliştirmiş. Bana her bakışında gözleri ışıl ışıl. Şirin Muazzez üstünde kısa mavi bir elbise, elindeki şekerlemeleri konuklara dağıtıyor. Babaannem siyahlar içinde ama kapalı kutulardan bugünün şerefine çıkarılmış olan pırlanta takıları etrafa pırıltılar saçmakta. Kalın, yüksek sesiyle övüne övüne konuşuyor. Bakıyorum, eski komşumuzluğu kadın da burada. Bıraktığımdan bu yana epey kilo almış. Bana yaklaşmaya çekindiğini görünce tutup elini öpüyorum. Birkaç kadehten sonra iyice gevşedim. Nedenli nedensiz gülüyor, odadaki tüm genç kızlara kur yapıyorum. Derken Kulil'den Mehmet geldi. O da sınavları atlatıp Harbiye'ye girmeyi başarmış. Sevinç ve kahkahalar daha da artıyor. İçki tepsiyle bir daha gezdirilirken herkes birbirini çekinmeden öpücüklere boğuyor. Sarhoşum ama ne olacak? İnsan her Allah'ın günü harbiyeden mezun olmuyor ki. Başımın dönmesi artınca gömleğimin üst düğmesini açtım ve arkamı odadaki gürültüye çevirip temiz hava almak için pencereye yaklaştım. Gökyüzü yıldız dolu. Bu yıldızların altında bir yerde Kuleli yatıyor. Issız rıhtıma çarpan boğaz sularının solumasını dinliyorum. Komşular ayrılıyorlarmış, beni geri çağırdılar. Gitmeden önce son olarak kutlamak istemişler. Sağ olun dostlarım dedim ve kadehimi bir kez daha başıma diktim. 1931 yılının Aralık ayında piyade birliğinden hava kuvvetlerine geçirildim. Hava kuvvetlerinin eksiği varmış ve gönüllü alıyorlarmış. Eskişehir Hava Okulu'nda 2 yıllık bir eğitim görmek için 20 Ocak 1932'de İstanbul'dan ayrıldım. Soğuk, buzlu bir akşam Haydarpaşa istasyonundan trenimiz kalktı. Ertesi sabah çok erken saatlerde Eskişehir'e vardığımızda kenti ağır, puslu bir göğün altında karla kaplı bulduk. Soğuk öylesine keskindi ki nefesimiz havada asılı kalıp neredeyse buzlanıyordu. Biz yeni gelenlere 3 günlük çevreye alışma süresi tanımışlardı. İlk gün öğle yemeğinden sonra kenti dolaşmamız için bir de otobüs turu düzenlenmişti. İlk defa bir yere otobüste taşınıyorduk. Şimdiye dek nereye gideceksek hep yürütmüşlerdi bizleri. Ne lüks ne lüks. Havacı olmanın ayrıcalıklarını anlatanlar boşa konuşmuyorlarmış. Havaalanının yolu göze aldatan dümdüz karla kaplanmıştı. Ama bunun altında yatan yüzey çukur doluymuş. Sarsılarak gidiyorduk. Bu arada sarsıntının şiddetiyle oturduğumuz yerden fırlayıp başımızı tepeye çarptığımız oluyordu. Tıpkı Tokat'a yapılan yolculuk gibi. Kentin dış mahallelerine vardığımızda 1932'lerin Eskişehir'i artık gözden kaybolmuştu. Hoş o zamandan bu yana olan yapılaşmayla 1932'lerin Eskişehir'i gerçekten de gözden kayboldu ya. Kentin dışında ufak kerpiş evler vardı. Kim oturur buralarda? Sağa sola açılan dar sokakları incelediğimizde bu basit evlerin iyice yaygın olduğunu görüyoruz. Kar eridiği yerlerde vıcık vıcık bölümler oluşturmuş. Bunların üstünden atlayabilmek ancak olağanüstü güçteki insanların harcı. Kaldırım diye bir şey yok. Tekerleklerimizden bir taş fırlayıp da evlere çarptığında tüfek sesine benzer bir ses çıkıyordu. Etrafa saçtığımız kardan korunmak için yolda yürüyenler sırtlarını evlere yapıştırıp bekliyorlardı. Bu garip evlerde çoluklu çocuklu geniş Tatar aileleri otururmuş. Kentin göbeğine geldik. Paçalarımızı sıvayıp otobüsün basamağından aşağıda nispeten az karlı gördüğümüz noktalara atladık. Ana yolda koca koca taşlar var. Kazara üstüne basarsanız yana kayabiliyor. Dikkatli de değilseniz bileğinize kadar çamura gömülüyorsunuz. Yürüyoruz ama Tatar evleri bitmek bilmiyor. Ne sıkıcı ne iç karartıcı bir yermiş bu Eskişehir. Porsuk Nehri'nin üstündeki köprüden geçiyoruz. Öbür yakada önünde açık çay bahçesiyle Porsuk Palas Oteli var. Daha ileride birkaç küçük kasvetli dükkan, birkaç ev ve bir de cami. Avludaki havuzdan buharlı su fışkırmakta. Kaplıca suyuymuş bu. Demir borular kanalı ile buraya kadar getirilmiş. Gördüğümüz kadarıyla Eskişehir'den pek etkilenmemiştik. İstasyon caddesi değişik mi acaba? Değişik ama gene de çekici değil. Çıplak bahçe içindeki damı düz, yeni tip tuğla beton karışığı evlerle dolu baştan başa. Bir iki gösterişli sinema serpiştirilmiş aralarına. Cansız bir kentin canlanma çabaları. Üf ne sıkıcı. Döndük, Porsuk Oteli'ne gittik. İç salonunun duvarları kadife kaplı. Sıcak bir kahveyle içimiz ısındı. Tavla istedik ve tüm öğleden sonrayı tavla oynayarak geçirdik. Başka yapacak bir şey yok ki. Kurtarıcı Emir Erim ve Muazzez'in ilk aşkı. Ailemi Eskişehir'e getirme kararındaydım. Nehir kenarındaki ufak ordu evi artık kabak tadı verir olmuştu. Üstelik bir teğmen aylığının dayanamayacağı kadar pahalıydı. Yazdığım mektuba verdiği yanıtta annem hemen gelmek istediklerini söylüyordu. Eskişehir'de tek başına ne yaptığımı merak ediyor olmalılar. Emir Erim'i ev araması için seferber ettim. Bir hafta dolaştıktan sonra gelip istasyon caddesinde çok iyi bir boş ev bulduğunu söyledi. Evi çok iyi olarak tanımlamakla çok yeni demek istemişti. Onun için iyi ile yeni eş anlamlıydı. Evde su var mı diye sordum. Varmış tabii. Arka bahçede sıcak kaynak suyu varmış. Ya içecek su? Yüzüme şaşkın şaşkın baktı. Eskişehir'de içecek su bulunmadığını bilmememe hayret etmişti. Biz de herkes gibi yapmalıymışız. Yeni kapları sıcak suyla doldurup soğumak üzere bırakmalıymışız. Bu yöntemi annemin onaylayacağına aklım yatmamıştı ama başka yolu yoksa elbette biz de aynısını yapacaktık. Böylelikle içecek suyu bulunmayan ama bahçesinden kaynak suyu fışkıran bu fevkalade evi görmeye gittim. Çok geniş bir bahçe içinde ufak bir villa çıktı karşıma. Çaldığımız kapıyı ufak tefek, seyrek saçlı bir kadın açtı. Karşısında hava kuvvetlerine mensup bir subay görünce sabunlu ellerini aceleyle önlüğüne kuruladı. Gözleri merak dolu bana bakıyordu. Evin kiralık olup olmadığını sordum. Kiralıkmış. Göstermek üzere önüme düştü. Annemle babaannemin bir evde neler aradığını bilemiyordum ama gene de odaları teker teker dolaştım. Bizim kocaman eşyayı buraya yerleştirirken eminim epeyce başımı ağrıtacaklar. Bana sanki evde gereğinden fazla dolap var gibi geldi ama kadın milletini anlamak zor. Bundan hoşlanırlar mı, hoşlanmazlar mı karar veremiyorum ki. Peki banyosu nerede bu evin? Kadın, banyoyu da ne yapacaksınız der gibi bakıyor. Tuvalette ise bir de dahil her şey var ama insan içeri girdikten sonra arkasından kapıyı kapatacak yer neredeyse kalmamış. Bahçedeki kaynaktan su fışkırıyordu. İyi ama insan aniden soğuk su gereği duyarsa ne yapar? Tam ben bunu kadına soracakken bir köşede gözüme su tulumbası ilişti. Kızmak üzere emir yerime döndüm ki 32 dişi ortada sırıtıyor. İlk ziyaretinde tulumbayı fark etmemiş olduğunu açıkladı. Kadın yaz kış tulumbadan buz gibi suyun aktığını ancak bunun içecek su olmadığını söyleyince emir yerimin yüzüne gene ben sana demedim mi anlamında bir gülümseme yayıldı. Sevinci uzun sürmedi çünkü kadın haftada bir damacanayla içecek su satan bir adamın uğradığını açıkladı. Bunu evdeki küpe doldurup saklamalıymışız. Demek uygarlık bu kente hiç de uğramamış değil. Sevindim ve yolda dönerken emir erime pek ahmak olduğunu söyledim. Evi kiralamaya karar vermiştim. Emir erim bu defa badana ve yağlı boya yapacak ustalar bulmaya çalıştı. Birkaç gün sonra baktım iki sakallı beceriksiz işçi bulmuş onları evde çalıştırıyor. Adamlar boyacılıktan öylesine uzaklar ki ellerindeki fırçayı nereye geleceğini aldırmadan gelişi güzel duvara sürüyorlar. Emir erim ise sanki bu işten pek anlarmış gibi kabara kabara onlara yol gösteriyor ama beni görünce iğne batırılmış balonu döndü. Boyacıların başında kendim duramayacağıma göre işçileri rahatlıkla çalıştırsın diye ondan sonra yanlarına pek uğramadım. Allah biliyor ya askeri yaşantıda böyle tavus kuşu gibi kabaracak fırsatlar sık geçmiyordu zavallının eline. 23. ayrımın sonu sayfa 301.